Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 26 İsven 1399 Hicri Kameri 2 Şaban 1442 ve miladi 16 Mart 2021 Salı. Ayrıca İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Musa Aydın ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'da müze seyahati ve İran'a gezelim görelim isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın önceki hükümetinin hatalarının telafisi herkesin lehine olduğunu belirtti. Bakan Zedi, zarif bölgeye seslenerek diyalog kurmaya hazırız dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, nükleer anlaşmanın yeniden işletilmesini temenni ediyoruz dedi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten maalesef 97 vatandaş hayatını kaybetti. Ve Hamas, Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı. Şimdi haber.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün yaptığı konuşmada, Amerika'nın önceki hükümetinin hatalarının telafi edilmesinin sadece İran değil, Amerika, bölge ve uluslararası örgütlerinde lehine olduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinden aşırı töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Amerika'nın 3 sene önce yürürlüğe soktuğu yaptırımları terör eylemi olarak değerlendiren Rouhani, yaptırımlar halen devam ediyor. Onlar yabancı ülkelerdeki mal varlıklarımızı dondurdular. İhracat yapmamızı zorlaştırdılar. Aşı alımı konusunda da çok fazla sıkıntı yaşadık dedi. Cumhurbaşkanı Rouhani, önceki Amerika hükümeti İran halkına karşı büyük bir zulüm yaptı. Önceki yönetimin hata yaptığını söyleyen Biden yönetimi telafi etmek için herhangi bir adım atmamıştır. Son 2 ayda yeni Amerika yönetiminden yapıcı bir şey görmedik. Pratikte bir şeyler yapmak zorundalar. Amerika hükümetinin bu işi yerine getirmesi uluslararası düzeydeki araştırmalarla da birlikte bölge ve İran halkının da yararına olacaktır. Umarım mantık ve kanun yoluna geri dönerler ifadelerinde bulundu. Hicri Şems'e 1399 yılında İran'da su ve enerji alanında 307 proje hizmete verildi.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i bugün düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın önceki hükümetinin İran'ı izole etmek için büyük çaba sarf ettiğini, ancak başarısız olduğunu ve sonunda Amerika'nın kendisinin yalnız kaldığını belirtti. Video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Rabi'i, İran'ın geçen sene dış politika alanında büyük başarıları imza attığını ve Amerika'nın önceki rejiminin eşine az rastlanır baskısı karşısında gösterdiği direniş ve izlediği diplomasiyle Tahran'ın başarılı olduğunu, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve Lahey Uluslararası Mahkemesi nezdinde İran'a karşı eylemlerini fiyasko verdiğini, Amerika'nın ahlaken izole olurken hukuken de mahkum olduğunu kaydetti. Sözcü Rabi'i, İran'ın komşularla ticaretinin yaptırımlara rağmen iyi düzeyde ilerlediğini ve hala ticaret sınırları ve komşularla seyahati tüm bölge milletleri için güvenli ve karlı bir coğrafi bağlantısına dönüştürmek istediklerini vurguladı. Amerika yönetiminin küresel barış sürecini kabul etmek ve İran'a karşı zulme son vermekten başka bir çaresi olmadığını söyleyen hükümet sözcüsü Rabi'i, nükleer anlaşmada yaşanan kış mevsiminin sona ereceğini ve dünya ile etkileşimde yeni bir dönemin başlayacağını kaydetti.
İkinci Tahran Diyalog Forumunda konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran'ın tüm komşu ülkelerle diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi. Bugün ikincisi düzenlenen Tahran Diyalog Forumunda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Batı Asya bölgesinin durumunu değerlendirerek Amerika'nın bölgemizdeki yıkıcı eylemleri askeri müdahale ile sınırlı değildir ve Washington'un İran milletine karşı ekonomik savaşı, koronavirüs salgını ile mücadele dahil olmak üzere birçok soruna yol açmıştır dedi. İran'ın tüm komşu ülkelerle diyalog kurmaya hazır olduğunu ve bölge geleceğinin yabancılar tarafından çizilmesine gerek olmadığını ifade eden Zarif, diplomasi ve diyalog yolu ile yeni bir bölge inşa edilerek insani, sosyal ve ekonomik alanlarda ilerleme sağlanabilir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Zarif, bölge milletlerinin ihtilafları çözmek ve barışçıl bir alanda yaşamak için diyaloğa ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Zarif ayrıca İran'ın bölgede barış, istikrar ve huzuru sağlamak için sunduğu Hürmüz barış planının önemine de değindi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ikincisi Tahran Diyalog Forumunda yaptığı konuşmada, Ankara'nın İran ile bazı bölgesel kapasiteye ulaşmak için işbirliğini sürdürdüğüne vurgu yaparak nükleer anlaşmanın yeniden işletilmesini temenni etti. İran'ın ev sahipliğinde sanal biçimde düzenlenen İkinci Tahran Diyalog Forumunda konuşan Çavuşoğlu, İran başta olmak üzere bölge ülkeleri arasında işbirliğine vurgu yaptı. Koronavirüs salgınına dikkat çeken Türk Bakan, koronavirüs salgını sonraki dönemde bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemi ve zaruretine vurgu yaparak bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin herkesin lehine olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu sözlerinin devamında Hazar Orta Koridoru'na işaretle Hazar ve Karadeniz'i birbirine bağlayan koridorun bölgenin Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerini normalleştirmek için bir yol olduğunu söyledi. İranlı, Azeri, Rus, Türkmen ve Gürcü yetkililerle temas halinde olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, herkesin bu meseleye eşlik etmek istediğini kaydetti. İki önemli bölgesel güç olan İran ve Türkiye'nin bölgesel konular hakkında yakın siyasi müzakerelere devam ettiğini ifade eden Türk Bakan, bu meselenin bölge ve ötesinin güvenlik ve istikrar için yararlı olduğunu kaydetti. Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımları hakkında ise Çavuşoğlu, baştan beri tek taraflı yaptırımlar karşısında İran'ı desteklediklerini ve Türkiye'nin nükleer anlaşmanın tam şekilde uygulanmasından yana olduğunu söyledi.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saat zarfında koronavirüsten 97 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. COVID-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8.380 yeni vaka tespit edildiğini duyuran Larry, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.427'ye vaka sayısının da 1.763.313'e çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Larry, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.506.360'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise korona vaka sayısı 120 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 2.674.000'i geçti.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, bakanlığın biyolojik, kimyasal ve nükleer tehditlere karşı koymak için hazırlıklı olduğunu belirtti. Savunma Bakanı General Hatemi bugün İran yapımı Fahra korona aşısının tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada, bakanlığın düşmanın bir saldırı aracı olarak kullanabileceği biyolojik, kimyasal ve nükleer tehditlere karşı koymak için hazırlıklı olduğunu belirtti. Basçı Saddam rejiminin 8 yıllık dayatma savaşı sırasındaki kimyasal saldırılarına dikkat çeken General Hatemi, insan haklarını savunduklarını ileri sürenlerin Saddam diye bir caniye kimyasal silah verdiğini ve Saddam'ın da İran milleti ve güçleri ve Halepçe'de de kendi milletine karşı kimyasal silah kullanarak 100 bini aşkın insanın şehit olması ve etkilenmesine yol açtığını kaydetti. General Hatemi, Amerika'nın Japonya'ya yönelik iki nükleer saldırısında da 220 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve binlerce insanın da yaralandığını hatırlattı. Bugün İran yapımı Fahra korona aşısı yapılan törenle tanıtıldı.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakırikyan'ı 3 batılı ülkeye Halepçe katliamla ilgili hitaben şöyle yazdı. Bıçak kınını kesmez. Bakırikyan'ı bugün Twitter hesabı üzerinden Halepçe'ye yönelik kimyasal saldırının yıl dönümünü işaretle dünyanın asla Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Saddam rejimine kimyasal silah kullandığı için kınayan bildirisinin yayınlanmasına bile engel olduğunu unutmayacağını belirtti. Batılı ülkelerin Saddam için kimyasal silah tedariki yapmasına dikkat çeken İranlı yetkili bıçak kınını kesmez göndermesini de bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif de Irak'ın Halepçe kentindeki katliamın 33. yıl dönümü nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı mesajında Devrik Saddam'a destek veren Batı ülkelerini de eleştirdi. Zarif'in yaptığı paylaşımda bugün 16 Mart Halepçe'deki katliamın 30. yıl dönümü. Bazıları hatırlamak istemiyorlar. Ölümcül kimyasal silahları Saddam'a veren Batı'dakiler 5000'i aşkın masum sivil kimyasal gazlarla öldürüldü ifadesine kullanıldı. Batı'ya kinayeli gönderme yapan Zarif'in mesajında hala bölgesel şiddet davranışlardan söz etmek ister misiniz? Unutmuyorsunuz denildi. Affedersiniz, utanmıyorsunuz denildi. Devrik Saddam rejimi 16 Mart 1988 tarihinde en korkunç ve vahşi cinayetlerinden birine imza atarak Kürt bölgesinde Halepçe kentine kimyasal saldırı düzenlemişti.
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, koronavirüs salgınının patlak vermesinden beri ülkenin her yerinde sağlık savunucularının onurlu biçimde çalıştıklarını kaydetti. Komutan Selami bugün İran sağlık savunucuları ve bilim elitlerini takdir etme ve hızlı korona tanı kitlerinin tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada, İran'ın sağlık sektöründe çalışan fedakar mücahitlerin son 2 senede göz alıcı parlaklıkla İslam nizamı için birçok onura imza attıklarını hatırlattı. Tümgeneral Selami sözlerinin devamında sağlık savunucularının en ön cephede koronavirüs salgını ile mücadele ederek onurla direndiklerini söyledi. Geçen 2 senede İran milletinin düşmanlarla savaş olasılığı ortamında yaşarken sağlık savunucularının dimdik durduğunu söyleyen Tümgeneral Selami, onların nizam ve devrim muhafızlarına güven verdiklerini kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden mesafe kat edilebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, Avrupa Birliği'nin samimi stratejik davranması gerekiyor, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korçok, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dönemin Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'yi ziyaret etmediklerini ve yeterli destek vermediklerini kabul ederek özür dilediğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditte bile AB stratejik önemini biliyoruz dediği Türkiye'yi de o zaman yalnız bıraktı diye konuştu.
Korona salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi hakkında arkadaşımızın ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye'de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanırken, COVID kaynaklı ilk ölüm ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. Aradan geçen son bir yılda halk sağlığına ve toplumsal hayata ağır darbe vuran pandemi süreci, Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. Pandemi ile geçen son bir yılda binlerce işletme kapandı, yoksulluk ve işsizlik arttı. Uzmanlara göre ekonomide yararların sarılması için devletin ailelere ve işletmelere doğrudan destek vermesi şart. Resmi verilere göre Türkiye ekonomisi pandeminin vurduğu Nisan-Mayıs 2020 döneminde yaklaşık %10 küçüldü. Yılın ikinci yarısında açıklanan geniş kredi olanakları ile artan tüketim, Türkiye'nin bütün yılı %1,8 büyüme ile kapatmasına yol açtı. Türkiye böylelikle G20 ülkeleri içerisinde Çin ile birlikte 2020 yılını büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Bir haber sitesine konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu şu tespitlerde bulunuyor. Ama geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda rakamların önemli oranda artmaya başladığını, iş gücüne katılımın düştüğünü gördük. Özellikle istihdamda büyük paya sahip hizmet sektörü, turizm gibi alanlarda çalışanlar ve işletmeler ciddi gelir kayıplarına uğradığı gibi görünüyor. Geniş tanımlı işsizlik artışı ile enflasyon da birleşince geçinme şartları çok daha zorlaştı. Resmi verilere göre işsizlik %13'ler seviyesinde ve pandemi öncesi döneme yakın seyrediyor. Ancak iş aramaktan vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik, TÜİK'in son açıkladığı verilere göre %29'u aşmış durumda. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin yardımları ve işten çıkarma yasağı gibi uygulamalar sebebiyle gerçek işsizlik henüz resmi verilere yansımış değil. Geçen bir yılda kısa çalışma için bugüne kadar 4 milyon 186 bin kişi ödenek almaya hak kazanırken 2 milyon 506 bin kişi de nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Aynı dönemde enflasyon da tırmanışa geçti. Mart 2020'de %12 civarlarında olan tüketici enflasyonu Şubat sonu itibarıyla %16'ya dayandı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika arasında Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği arttırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirilecek. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde Amerikan Eisenhower uçak gemisi görev grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacak. Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile görüşmelere önem verdiklerini belirterek, Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an evvel vazgeçmelerinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz dedi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcılarının katılımı ile video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele, operasyonları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerinde görüşüldüğü toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Beşar Esad'ı Suriye'nin yasal cumhurbaşkanı olarak gördüğünü ve krizin siyasi yolla çözüme kavuşması için çalıştığını belirtti. Bugün gazetecilere konuşan Peskov, Beşar Esad'ı Suriye'nin yasal ve meşru cumhurbaşkanı olarak gördüklerini işaretle, Anayasa Komitesi'ni oluşturması için çalışmaların zorlukla ilerlediğini ancak bunun için alternatif bir seçenek olmadığını ifade etti.
Hamas, Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanlığı'nın işgal altındaki İslam Beldesi Kudüs'te büyükelçilik açtığını duyurmasını şiddetle kınadı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'te Kosova Büyükelçiliği açılışının duyurulması, tüm uluslararası kararların ve insani sözleşmelerin apaçık ihlalidir dedi. Son zamanlarda Orta Doğu politikalarını belirlemede İsrail'le kol kola gezen Körfez ülkelerini atıfta bulunan Hamas'ın önde gelen isimlerinden Kasım, bazı Arap ülkelerinin işgal rejimiyle normalleşme anlaşmaları imzalamasının, Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasında etkili olduğuna dikkat çekti. Kasım, kadim Kudüs şehrinin ilelebet bir Filistin kenti olarak kalmaya devam edeceğine vurgu yaparak, işgalci İsrail'in tüm girişimlerinin tarihi gerçekleri değiştiremeyeceğinin altını çizdi. Geçtiğimiz Eylül ayında Siyonist İsrail'le normalleşme anlaşmalarını imzalayan Kosova'nın Dışişleri Bakanlığı, 14 Mart'ta işgal altındaki Kudüs kentindeki büyükelçiliğinin resmen açıldığını ve faaliyetlerine başladığını duyurdu. Kudüs'te büyükelçilik açılmasıyla işgal devletiyle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini dikkat çekilen açıklamada, bu adımın Kosova'nın uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceği vurgulandı. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Meliza Haradinaj Stubilla ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin katılımıyla düzenlenen resmi törende iki ülke arasında normalleşme anlaşmalarına imzalar atılmıştı. Tören sırasında yaptığı konuşmada İsrailli Bakan Ashkenazi, İsrail ile Kosova arasında varılan anlaşmaları imzalayarak yeni tarih yazdıklarını ve anlaşma için yaptığı arabuluculuktan dolayı Amerika'ya teşekkür ettiklerini vurgulamıştı. Siyonist Bakan Ashkenazi ayrıca Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını da sözlerine eklemişti. Amerika Başkanı Trump, 2017 yılında İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdığını açıklamış ve Amerika elçiliği Mayıs 2018'de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmıştı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı ülkeler işgalci İsrail'in normalleşme yoluna giderek İslam alemiyle Filistin davasını sırtından bıçaklamayı yeğledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist rejim İsrail ordu birlikleri Lübnan'ın güneyinde yer alan Şev'a çiftliklerine top atışları ile hedef aldı. Lübnan Milli Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Siyonist rejim ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Şev'a çiftliklerine 155 milimetrelik mermilerle hedef aldı. Bazı Siyonist kaynaklar ise işgal rejimi ordusunun bugün düzenlediği askeri tatbikat sırasında Şev'a çiftliklerine top atışları yaptığını ileri sürdü.
Ve Aden'de geniş katılımda gösterilerin devam etmesi Suudi rejimi destekli Yemen'in müstafi hükümet başbakanı Mansur Hadi'nin firar etmesine yol açtı. Yemen'in güneyinde yer alan Aden Liman kentinde protestocular eski hükümet başbakanı Mansur Hadi'nin bulunduğu Maşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşattı. Protestocuların eyleminden endişe ve korkuya kapılan Mansur Hadi ve bakanlar Suudi askerlerin yardımıyla bilinmeyen bir yere kaçtı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile sürüyor. İlk yorumumuz, devre muhafızları füze kenti, İran'ın savunma ve caydırıcı gücü başlığı altında. İran toprakları Batı Asya'nın en stratejik ve önemli coğrafi bölgesinde yer alıyor. Bu bölgede jeostratejik açıdan güvenlik ve istikrar özel öneme haizdir. Bu yüzden de İran İslam Cumhuriyeti güvenliğin sağlanması açısından kendi savunma kapasitesinin yükseltilmesine vurgu yapıyor. İran'ın savunma alanındaki önemli alanlarından biri füze geliştirmektir. Zira caydırıcılık konusunda stratejik öneme de sahiptir. Bu siyasetin gerçekleşmesi bağlamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu deniz kuvvetleri yeni füze kenti ve füze teçhizatlarının bu ordunun envanterine katılması töreni pazartesi günü İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin yanı sıra silahlı güçler üst düzey komutanları ve yetkililerinin katıldığı törenle gerçekleşti. Devrim Muhafızları Deniz Füze Kenti'nde çeşitli menzilli seyir ve balistik füzeler tanıtılırken, derinlikten tam isabet fırlatma, 360 derecelik fırlatma ve hareket halinde fırlatma gibi yeni operasyon özellikleri ve kabiliyetlere sahip füze teçhizatları ve sistemler, elektronik savaş gibi kabiliyetler Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. Deniz kuvvetlerinin askeri gücünün kuvvetlendirilmesi, bu güçlerin çeşitli modern füzeler gibi deniz teçhizatlarla donatılması, Fars Körfezi gibi stratejik bölgede güvenliğin kalıcılığı ve istikrarını artıran bir zarurettir. Amerika basınından National Interest dergisi İran'ın çeşitli alanlardaki caydırıcılık gücü hakkındaki yorumunda askeri kabiliyetin İran'ın gizlemediği bir gerçek olduğunu yazdı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Adiriza Tengseri, elektronik savaş teçhizatlarının Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri envanterine katılma töreninde yaptığı konuşmada, düşman sinyallerini izleme yeteneğine sahip olan yerli sistemle bu güçlerin çalışma alanındaki operasyon kabiliyetini daha da artacağını belirtti.
Aslında İran kendini savunmak için 8 yıllık dayatılan savaş dönemi ve ardından var olan tüm yaptırım ve kısıtlamalara rağmen yerli bilim ve uzmanlık gücüyle savunma ve caydırıcılık kapasitelere ulaşabileceğini ispatlamıştır. İran Deniz Kuvvetleri de deniz savaşı alanında modern teknoloji ve silahları kullanarak Fars Körfezi ve Hint Okyanusu'na kadar Umman Denizi, ayrıca uluslararası sularda güvenliğin sağlanması gereken her noktada güvenliği koruyabileceğini ve bu bağlamda varlık gösterebileceğini ispatlamıştır. İslam İnkılabı rehberi ve başkumandan Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bir konuşmasında İran halkının iktidar bileşenlerini açıklarken, İslami nizamın caydırıcı gücü siyasetinden hedefin uluslararası zorbalar tarafından İran'a saldırı düşüncesini önlemek olduğunu belirtti. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti tehdit oluşturmak niyetinde değil, güvenliğin sağlanması için tehditleri önlemek niyetindedir. Buna binaen füze gücü İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli tehditlere karşı askeri doktrinin stratejik eksenlerinden biridir. İran bu bağlamda göz kamaştıran ilerlemeler kat etmiştir. Askeri meseleler sitelerinin birçoğu İran füze gücünü dünyada ilk 10 ülke arasında biliyor. Siyonist rejime bağlı Debka File güvenlik sitesi İran füze gücüne işaretle batılı uzmanların yanlış değerlendirmelerine rağmen ne Amerika ve ne de İsrail rejiminin İran'ın füze gücüne karşı koyacak kapasiteye sahip olmadığını belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Devrim Muhafızlar Ordusu deniz güçlerinin bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün güvence altına alınması ve deniz menfaatlerinin korunması ve uzaktaki düşmanın takibi ve imhasına kadar deniz savunma etki gücü çapını uzatmakla görevli olduğunu belirtti. Tabii ki Devrim Muhafızları Deniz Güçleri yeni füze kenti ve bu güçlere ait füze teçhizatlarının envanterine katılması bu bağlamda atılan bir diğer önemli adımdır. Tahran Radyosu'nun günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Arabistan'ın dünyada en büyük silah ithalatçısı olmasıyla ilgili. Stockholm merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü SIPRI, 2016'dan günümüze kadar dünyada en çok silah satışı yapan ülke ve şirketlerle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Amerika en büyük silah satıcısı olurken Suudi Arabistan en büyük silah alıcısı oldu. SIPRI'nin Arabistan ile ilgili raporunu iki bölüme ayırabiliriz. SIPRI raporunun birinci bölümünde 2016-2020 yılları arasında dünyada en büyük silah ithal eden bölgenin Batı Asya olmasıdır. Suudi Arabistan ise 2011-2015 yıllarına kıyasla %61 oranında artışla en büyük silah ithalatçısı oldu. Raporun ikinci bölümü ise 2016-2020 yılları arasında Amerika'nın dünyada en büyük silah ihracatçısı olmasıdır. Amerika yapısı silahların yaklaşık %47'si, yani neredeyse yarısı kadar Batı Asya'ya yapılmıştır ve bunun %24'ü ise sadece Suudi Arabistan'a gerçekleşmiştir. Bu arada Suudi Arabistan'ın da satın aldığı silahların %79'u Amerika'dan gerçekleşmiştir. Bu konu her şeyden ziyade Amerika ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin mahiyetini ortaya çıkarıyor. Buna ilaveten Suudi Arabistan'ın askeri eğiliminin 3. bölümü de vardır ki SIPRI'nin raporunda buna değinilmemiştir. Suudi Arabistan'ın 2016-2020 yılları arasındaki askeri harcamaları ise en az $273 milyar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Arabistan yönetiminin tüm harcamalarının %20,9'unu oluşturuyor. Söz konusu verilere göre Suudi Arabistan devlet harcamalarının önemli bir bölümünün askeri harcamaları oluşturduğu söylenebilir. Şimdi sorulması gereken soru ise şu: acaba neden Arabistan gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla askeri harcamalara sahiptir?
Bunun ilk sebebi Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı başlattığı savaştır. Bu bağlamda Anadolu Ajansı, Suudi Arabistan velilerinin incelemeleri sonucu bu ülkenin Yemen'e karşı savaşa başlamasıyla birlikte son 5 yılda Riyad rejiminin bütçesinde askeri harcamalarının eğitim ve sağlık sektörü giderlerinden daha fazla olduğunu gösterdiğini duyurdu. Başka bir ifade ile Yemen'e karşı savaş, Arabistan askeri harcamalarının artmasına sebep olan bir faktör haline gelmiştir. Ali Suud'a göre Batı Asya'daki güç dengesinin değişmemesi savaş ve müdahalecilikle saranabilir. Halbuki savaş ve müdahale bu ülkenin masraflarının artması, bütçe eksikliği ve Arabistan halkının ekonomik sorunlarının artmasına neden olmuştur. İkinci sebep ise Ali Suud hanedanının kendi bekasını dış desteklere bağlı olduğunu düşünmesidir. Bu bağlılık Veliaht Muhammed bin Salman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyası nedeniyle krallık koltuğunu tehlikeye sokacak kadar yoğundur. Bu bağlılık nedeniyle Ali Suud mecburen petrol gelirlerinin büyük bir bölümünü Batı güçlerinden silah satın alınmaya ayırmak zorundadır. Amerika eski bakanı Donald Trump defalarca Ali Suud hanedanına hakaret ederek Riyad'a verdikleri desteğin kesilmesiyle bu ülkenin güvenlik sorunu yaşayacağını söyledi. SIPRI raporuna göre Suudi Arabistan'ın Amerika'dan en büyük silah ithalatı %79 oranında gerçekleşmiştir. Bu da her şeyden çok Riyad'ın kendi güvenliğini Amerika'dan satın aldığını gösteriyor. Üstelik Suudi Arabistan'ı hiçbir dış tehlike tehdit etmezken Riyad'ın savaş yanlısı politikaları da bu ülkeye tehdit oluşturuyor. Burada değinmek istediğimiz son nokta ise Suudi Arabistan'ın silah ithalatı 2011-2015 yıllarına kıyasla 2016-2020 yıllarında %61 artarken Yemen Savaşı'ndaki müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynı dönemdeki silah ithalatının %37 azalmasıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü programları tüm sevenler tarafından kutlanıyor. Tarihçilerin büyük çoğunluğu o hazretin hicretin 4. yılının Şaban ayının 3. gününde dünyaya geldiği kanaatindeler. Şimdi biz de bu mübarek doğum günü münasebetiyle ilgili bir bağlantı kurduk röportajda uzman konuğumuzla. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın İslam yolunda verdiği mücadeleleri ve yapmış olduğu fedakarlıkları, özellikle Kerbela olayında bu konulara değinmek istiyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili din alimi Sayın Musa Aydın'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihittahirin. Esselamu alel Hüseyin. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'daki kıyamıyla İslam'ın yeniden ihyasını sağladı. İlahi değerlerin yaşamasını, yaşatılmasını sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin o kutsi sözünde de aslında buna işaret edilmektedir. Buyurur, Hüseyin'un minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Hüseyin'in Resulullah'tan olması bellidir. Onun evvela vücudunun bir parçasıdır, onun evladıdır. Ve saniyen onun ilminin ve irfanının varisidir. Ama Resulullah'ın Hüseyin'den olmasını alimler, arifler şöyle tefsir ediyorlar. Yani Resulullah adeta benim dinimin içerdiği ilahi değerlerin yaşamasını sağlayacak olan Hüseyin'dir. Hüseyin'in kanıdır, onun fedakarlıklarıdır. Gerçekten de öyle bir noktaya varmıştı ki İslam'ın ve ümmetin hali, ki eğer Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o ilahi kıyamı, o fedakarlıkları, o mukaddes kanı ve o mazlumların orada çektikleri çileler olmasaydı İslam'a elveda demek gerekirdi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kendi tabiriyle buyuruyor: İza buliyetil İslamu bira'in misle Yezid fe'alel İslami esselam. Eğer İslam Yezid gibi bir yöneticiye, ümmet Yezid gibi bir yöneticiye müftela olursa İslam'a elveda demek gerekir. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Aleyhisselam baktı ki eğer bu süreci tersine çevirmezse İslam yok olmaya yüz tutacaktır. Dolayısıyla ve baktı ki eğer bu işi, İslam'ı korumak, ilahi değerleri korumak ve tersine dönen süreci asıl mecrasına geri çevirmek istiyorsa bunun tek yolu fedakarlık ve kanını feda etmesidir. Başka yolu yoktur. Elbette bunu Allah-u Teala vaat etmiştir. Vaat etmiştir ki kendi yolunda mücadele edenleri mutlaka hedefe ulaştıracaktır buyuruyor. Hazreti Hüseyin orada canını feda etti ki İslam korunsun, bir mektep haline gelsin. Ve gerçekten de öyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam geliyor ve Kerbela'yı kendisine olayları anlatıyor. Hazreti Resulullah'ı ağlatıyor. Resulullah'a ümmetini ağlatması görevi veriliyor ve Resulullah defalarca bunu tekrarlatıyor. Hazreti Resulullah Allah'ın emriyle Kerbela'nın unutulmamasını sağlıyor. Kendisi ağlıyor ki ümmeti de ağlasın. Kendisi Hüseyin'i yad ediyor ki ümmet de yad etsin. Kendisi Hüseyin'in unutulmamasının temelini atıyor. Çünkü niye? Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşatılması onun orada savunduğu ilahi değerlerin yaşaması demekti. Onun insanlığa onun ümmete verdiği mesajların yaşaması demekti. Dolayısıyla Resulullah emretti, Resul yaşattı ve Resul'ün takipçileri olan, ilim ve irfanın varisleri olan Ehl-i Beyt imamları yaşattı ve dolayısıyla bu süreç böyle devam etti. Aradan 14 asır geçmesine rağmen Hüseyin sevdalıları sürekli Kerbela'yı yad edip ondan kendileri için dersler çıkarıyorlar. Resulullah da zaten buyurmuştu ki Hüseyin'un misbahul huda ve sefinetun necat. Hüseyin kurtuluş gemisi, Hüseyin'un misbahul huda, Hüseyin hidayet çırağı ve kurtuluş gemisidir. Dolayısıyla da eğer ümmet içinde bulunduğu çilelerden, içinde bulunduğu yanlışlardan, zilletlerden kurtulmak istiyorsa her zamanda bunun reçetesi Hüseyin'i tanıma, Hüseyin'in mektebini tanıma, Hüseyin'in şehadet mektebiyle, izzet mektebiyle aşina olmaktır. Ve Kerbela'dan, Kerbela olayından sonra bu mesajları bize ulaştıran, ulaşmasını sağlayan sabrıyla, mücadelesiyle, dik duruşuyla ve zalimlerin karşısında Hüseyin'i mesajları haykıran Hazreti Zeynep, Hazreti İmam Zeynül Abidin ve diğer zahirde esir ama insanları esirlikten kurtarmak için sonuna kadar direnen o hicret kafilesi, o Hüseyin'i kafileydi. Başlarında Hazreti Zeynep ve Hazreti İmam Zeynül Abidin olmak üzere. Eğer gerçekten onlar olmasaydı bu mesaj tarihe, günümüze, ümmete hakkıyla ulaşmazdı. Onun için de o büyük alimin ne kadar güzel bir sözü var. Buyuruyor ki Hazreti Zeynep Kerbela'nın yarısıdır. Yarısı Hazreti Hüseyin ve onun fedakarlıklarıydı. Bir diğer yarısı ise bu ilahi mektebin, bu ilahi kıyamın mesajlarını insanlara ve insanlığa ulaştıran Hazreti Zeynep'ti. Yani bugün ümmet yani bir kısmının evvela ki her şeyden önce bizim bu mektebi gerçekten hakkıyla tanımaya çalışmamız gerekir. Yani Hüseyin'i, Hüseyin'in mektebini, Hüseyin'i hedefleri tanımamız gerekiyor. Dolayısıyla da bazen diyorlar ya niye? Yani niye her yıl Aşura? Niye her yıl işte bu merasimleri düzenleme falan? Bunun asıl amacı budur. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve onun kıyamını ve onun hedeflerini ne kadar daha iyi tanırsak o kadar o hedefleri paylaşırız bu hayatımıza. İnsan tanımadığı bir şeyi nasıl paylaşır? İnsan tanımadığı, hakkıyla tanımadığı bir yoldan, izden nasıl gider? Dolayısıyla her şeyden önce onu tanımak lazım. O mektebi tanımak lazım, hedefleri tanımak lazım. Ve gerçekten ne kadar insan tanırsa o kadar o mektebe aşık olur. O kadar onları paylaşır. O kadar bu mektebin ne kadar nurani ve ümmet için ne kadar vazgeçilmez bir mektep olduğunu anlar. Dolayısıyla tanıyanlar ve imkanı olanlar onlar bu mesajları alıp hayatlarına, ümmetin hayatına yansıtmalıdırlar. Ve aynı zamanda belki de hatta iç içe bugün Hüseyin'i duruşun yanında Zeynep'i vazifeler de en azından ümmetin bir kısmının boynuna ve omzuna ağırlık etmektedir. Yani bu mesajları insanlara hepimizin gücümüz yettiğince ulaştırması. Yani bir taraftan tanıyacağız, bir taraftan bu mesajları ümmete, neslimize, gençlerimize tanıttırmaya çalışacağız. Bunların hepsi bu sefer ümmetin topyekün gerçekten zalimlere karşı, kafirlere karşı, siyonistlere karşı, Allah ve Resul düşmanlarına karşı izzetli duruşlarını peşinden getirecek. Nitekim görüyoruz Lübnan'daki bir avuç Hüseyin'i kardeşlerimiz, Gazze'deki bir avuç Hüseyin aşıkları koskoca güya dünyanın yenilmez ordusu diye tanımlanan o haydutları nasıl da dize getirdiler. Düşünün eğer bu ümmetin bağrında daha nice Hizbullahlar, Gazzeler meydana gelse bu ümmetin hali nasıl olur ve ümmet nasıl bir izzet sıçraması yapar ve kafirlere karşı, zalimlere karşı, Allah ve Resul düşmanlarına karşı hangi konuma gelir, bunu artık anlatmaya, izah etmeye gerek yoktur. Aklı, basireti olan herkes bunu anlar diye düşünüyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, din alimi Sayın Musa Aydın'ın görüşlerini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü münasebetiyle ilgili dinlenmiş oldunuz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilaat gazetesinde İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Fellowship programında İran ve Türkiye arasında ortak işbirliğine vurgu yapılması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı Füze Kenti'nin Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami ve Kuvvet Komutanı Amiral Tengsiri'nin katıldığı törenle görücüye çıkması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde terörist Amerikalı askerlerin Suriye sınırındaki hareketliliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Iraklı bir güvenlik kaynağı, Amerikalı terörist askerlerin Suriye'nin kuzeyinde, özellikle de Haseke bölgesinde hareketliliğini artırdığını açıkladı. Iraklı kaynak, Amerika ordusuna bağlı 40 kadar zırhlı aracın taşıdıkları lojistik teçhizat ve silahları ile Erbil'in Simalka sınır güzergahından Suriye topraklarına geçtiklerini belirtti. Söz konusu kaynak, yaklaşık 3 gündür Amerikalı terörist askerlerin Irak-Suriye sınırında anormal hareketliliğine şahit olduklarını, Amerika keşif uçakları da her gün bölge üzerinde uçuş yaptıklarını ifade etti. Bundan önce El Cephe El Arabiye İttifakı Başkanı Nazım Şimri de Kerkük'te Amerikalı terörist askerlerin Kuzey Irak bölgesinde faaliyetlerine karşı koyulmasını istemişti.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin vatandaşların genel aşılama milli belgesi hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanci'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta İran'ın Aynul Esed üssüne son roketli saldırıda eli bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine nükleer meselede ancak teknik konuların hakkında görüş beyan etmelerini tavsiye etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Amerika'da yayımlanan National Interest dergisinin İran'ın savunma gücüne dair yazısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'da yayımlanan National Interest dergisi İran İslam Cumhuriyeti Amerikan ordusuna ağır bedel dayatabilecek güçte olduğunu yazdı. Konu hakkında yayımladığı raporunda İran'ın savunma gücü ve coğrafi konumuna işaret eden National Interest dergisi İran İslam Cumhuriyeti her türlü muhtemel dış müdahale durumunda Amerikan ordusuna ağır bedel ödetebilecek güçte olduğunu belirtti. Dergi İran coğrafi açıdan adeta bir kale gibi olduğunu, İran'ın füze gücü, Amerika'nın her türlü muhtemel askeri operasyonu durumunda Washington'a ağır bedel dayatacağını vurguladı. Söz konusu dergi, İran savunma gücünde çok sayıda güdümlü ve balistik füze, askeri botlar, İHA, denizaltı ve mayın gibi askeri imkanların bulunduğunu, ki bu da Amerikan ordusuna ağır bedel ödeteceğini kaydetti.
Hemşire gazetesinde İran'ın hava savunma gücüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Silahlı Kuvvetleri İdeoloji ve Siyasi Kurumu Başkanı Abbas Muhammed Hasani, hava savunması İran İslam Cumhuriyeti'nin güç ve iktidar bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri İdeoloji ve Siyasi Kurumu Başkanı Abbas Muhammed Hasani, İran hava sahası hem İran hem dostları için güvenli ve düşmanları için güvensiz olduğunu belirterek, hava savunması İran İslam Cumhuriyeti'nin güç ve iktidar bileşenlerinden biri olduğunu belirtti. Hasani, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliği ülke sınırlarının çok ötesine kadar uzandığını kaydetti. Düşmanın İran'ın hava savunma gücünün bilincinde olduğunu kaydeden Hasani şunları kaydetti. Düşman İran'ın hava savunma gücünü ve buna göre asla hata yaparak İran hava sahasına girmemesi gerektiğini bilmektedir. Hasani açıklamasının devamında şunları kaydetti. Bugün bölge milletleri uyanmıştır ve kanser tümörü İsrail'i asla tahammül edemeyecektir. Bugün bölgede er geç bölgeyi ecnebilerden temizleyecek bir direniş ekseni kurulmuştur. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 21. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Zahedan'ın Büyük Müzesi ile tanışacağız.
Sistan ve Beluşistan eyaleti, İran'ın güneydoğu bölgesinde bulunan merkezi Zahedan şehri olan İran'ın ikinci büyük eyaletidir. Sistan ve Beluşistan, tarihi ve mitoloji kitaplarda görülen efsanevi ve tarihi bir topraktır. İran'ın ünlü efsanevi kahramanı Rüstem'in babası Zal'ın vatanı Sistan'da bulunan Hamun'dur.
Sistan ve Beluçistan, Taftan ve Mekran gibi doğal güzellikleriyle İran'ın bakir turistik bölgelerinden biri olmasının yanı sıra efsaneler ve mitlerin diyarı olarak da tanınmaktadır.
Sistan ve Beluçistan, kuzeyde Sistan ve güneyde Beluçistan olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerin her biri farklı gelenek ve inançlara sahip insanlar barındırmaktadır. Sistan halkı çoğunlukla Şii'dir ve Beluçistan halkı çoğunlukla Sünnidir. Bu eyaletin nüfusunun %40'ı Beluç ve %60'ı Sistani ve Zabuli'dir.
Zahidan bu eyaletin kuzeyinde yer alan ve İran'ın en kalabalık 12. şehri olarak Sistan ve Beluçistan eyaletinin merkezidir. Zahidan sakinlerinin çoğu Farsçayı Sistani lehçesiyle konuşuyor. Kimileri de Beluçça konuşurlar. Zahidan kuzeyde Hamun şehri ve Lut çölü, doğuda Pakistan, batıda Kerman eyaleti ve güneyde Haş ilçesiyle komşudur. Bu güzel şehir, Ayyubi evi, Zahidan geleneksel çarşısı, Mekki Ulu Camii, Şahali Camii ve Güneydoğu Bölge Müzesi gibi birçok turistik ve görülmeye değer yere sahiptir. Sohbetimizin devamında Zahidan şehrinde bulunan Güneydoğu İran Bölgesel Müzesi'ni ziyaret edeceğiz ve İran'ın en büyük müzelerinden biriyle tanışacağız.
Büyük Zahidan Müzesi ismiyle de bilinen Güneydoğu İran Bölgesel Müzesi, turistler ve gezginler için İran'ın güneydoğusunu, Sistan ve Beluçistan'ı gezebilecekleri güzel ve çekici yerlerden biridir. Zahidan Müzesi, Saravan ilçesinde bulunan kalesi mimarisinden esinlenerek 1000 metrekarede alanda ve 5 katta yapılan bir binadır. Sep Kalesi, Sistan ve Beluçistan'da bulunan, İslami döneminden günümüze ulaşan ve piramit şeklinde en sağlıklı kalelerden biridir. Bu müze 2011 yılında Zahidan'da hizmete açıldı.
Bu müzenin 3 katı Sistan ve Beluçistan, Güney Horasan ve Kerman iyaretlerinin arkeolojik, antropolojik ve ekolojik eserlerine, özelliklerine adanmıştır. Buradaki eserler, görüntüler ve tarihi nesneler Güneydoğu İran'ı tanıtır. Müzenin diğer katları ise kütüphane, toplantı salonu, kısa film gösterim odası ve bölgenin kültürel ürünlerin deposu olarak kullanılmaktadır. Müzenin girişinde İran'ın efsanevi kahramanı Rüstem'in çok güzel bir heykeli yer alıyor. Aslında Rüstem'in kılıcının kılıfında olduğu ve yerine Simorg efsanevi kuşun tüylerinden bir kalemi elinde tutan modern bir heykel girişte yer alıyor. Yanında Zal ve Simorg'un endişeli bir şekilde Rüstem'in birini vermek istediği kaleme endişeli bir şekilde bakan heykelleri bulunuyor. Bu heykel Tahran'ın Firdevsi meydanında esinlenerek yapılmıştır. Ayrıca bu bölümde İran şehrin Naseri Kalesi, Saravan'daki Sev Kalesi ve Zabul'un Kale Muçi minyatürleri de bulunmaktadır.
Müzenin ekoloji bölümü zemin katta yer almaktadır. Bu bölümde bölgedeki hayvan ve bitki türlerinin sergilendiği tezgahlar, 69 kadar taksidermi örneği ve akvaryum yer almaktadır. Ayrıca ekoloji bölümünde doğal ve tarihi mekanların resimleri de bulunmaktadır. Arkeoloji bölümünde ise Sistan ve Belüçistan eyaleti ve komşu eyaletlerin farklı tarihi dönemleri ile ilgili eserler sergilenmektedir. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Sistan ve Belüçistan, İran'ın medeniyet ve tarihi alanında çok önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda İran'ın efsanevi isimler ve mitleri ve dini kahramanları da bu bölge ile derinden bağlantılıdır. Bu bölümde eyaletin farklı medeniyet dönemleriyle tanışmak mümkündür.
Belüçistan 5000 yıllık medeniyete sahip bir bölgedir. Buradaki önemli arkeolojik alanlar arasında Bampur Tepesi, Çağ Haşimovası, Sepidez Bazman ve benzeri yer almaktadır. Bu arkeolojik alanlarda bulunan eserler Zahidan'ın büyük müzelerinde sergilenmektedir. Müzenin bir başka bölümünde ise Kerman'ın Ciroft ve Şehdad bölgesinin tarihleriyle ilgili eserler sergilenmektedir. Bu eserlerin geçmişi şehircilik döneminin ilk başlarına da dayanmaktadır.
İran platosunun bir diğer önemli medeniyet merkezi Sistan ve Belüçistan eyaletinde bulunan Suhte şehridir. Bu şehir yaklaşık 5200 yıllık bir şehir olup Zabul şehri yakınlarında ve İran'ın en doğusunda yer almaktadır. Bu bölgede arkeologlar bilim adamlarının bulgularını tamamlamaya yardımcı olan benzersiz ve değerli eserler ve nesneler keşfetmeyi başardılar. Bu antik siteden keşfedilen eserler arasında dünyanın ilk ilkel animasyonu, cerrahi yapılan ilk kafatasına değinmek mümkün. Ayrıca ilk protez göz, milimetre hassasiyetinde cetvel, tavla, mozaik sanatı işlemeli tarak, ikiz hasır sepet, bitkisel ve hayvansal liflerden dokunmuş kumaşlar ve takılar da dünyanın en eski örnekler olarak bulunmuştur.
Müzede tutulan dünyadaki ilk suni insan gözü 5000 yıl öncesine ait Suhte yani yanmış şehir mezarlığına gömülen bir kadının cesedine aittir. Bu suni gözde göz küresi içindeki en küçük kılcal damarlar yarım milimetreden daha küçük çapa sahip olan altın teller şeklinde tasarlanmıştır ve hassasiyetlerinden dolayı özel bir sıcaklıkta tutulmaları gerekiyor. Bu nedenle bu eserin kalıcı olarak sergilenmesi mümkün değildir. Bu bölümde yanmış kente yapılan mezarlardan bazılarını da tanıyabilirsiniz. Böylece yanmış şehirden çıkarılan gerçek bir iskelet bu bölümde sergilenmektedir. Bu iskelet aslında bu şehirde yapılan gömme modellerine de bir örnektir. Bu bağlamda ölünün sağlam kalması için kimi maddelerin üzerine de sürüldüğü anlaşılmaktadır.
Müzenin antropoloji bölümü ikinci katta yer almaktadır ve diğer önemli ve çok güzel bölümlerden biridir. Bu bölümde 138 tezgah farklı eserleri sergilemeye ayrılmıştır. Bu tezgahlarda el yazmaları ve pullar, Part döneminden Pehlevi dönemine uzanan tarihi sikkeler ve demir paralar, çağdaş döneme ait gümüş eşyalar ve günlük hayatta kullanılan alet ve eşyalar gibi eserler yer alıyor. Ayrıca bu bölümde Sistan ve Belüçistan eyaletinin farklı tarihsel dönemlerdeki ünlüleri ve tanınmış isimlerinin büstleri de sergilenmektedir. Bu eyaletin yaşlıları büyük isimleri arasında İslam'ın İran'a gelişinden sonra ilk İranlı prensi ve valisi olan Yakub Leys Safari ve bir Fars dili şairi olan Muhammed Vasıf Sistani bulunmaktadır.
Bu bölümde sergilenen diğer eserler Sistan ve Belüçistan'ın geleneklerini, kıyafetlerini ve el sanatlarını sergileyen minyatür ve maketleridir. Bu bölüm aslında Sistan ve Beluşistan iyaletinin küçük bir yanını minyatür olarak sergilemektedir. Sistan ve Beluşistan kültürel, antik, el sanatları ve turizm açısından İran'ın en zengin iyaletlerinden biridir. Müzenin diğer bölümleri arasında kültürel miras, el sanatları ve turizm üzerine 5000 ciltlik özel kitapların bulunduğu kütüphanesi ve bölgeyle ilgili eksiksiz bir fotoğraf, slide, film ve kültürel öğeler arşivi içeren bir dokümasyon ve arşiv bölümüne değinmek mümkündür. Ayrıca müzede küçük bir sergi salonu ve kültürel ürünler için de bir stand da vardır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışıyoruz. Böylece sizler de İran diyarının tarihi kültürel çeşitliliğiyle yakından tanışmış oluyorsunuz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Buşehr eyaletine seyahatimize başladık ve doğal konumu ve ekonomisiyle tanıştık. Şimdi ise seyahatimizin devamında bu güzel eyaletin tarihi coğrafyası ve Buşehr liman kentiyle tanışmak istiyoruz.
Eldeki belgeler Buşehr bölgesi uygun stratejik konumu yüzünden deniz üssü ve liman inşa etmeyi elverişli olduğunu ve M.Ö. 3. milenyumdan bu yana imarlığı ve İlam İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. İran toprakları 20 eyalete bölündüğü Hahameneşi döneminde bu şehirde Zagros Sıra Dağları'nın eteğinde ve Pers yöresinde yer alan önemli eyaletlerden biriydi.
Erdeşir Babekan iktidarı döneminde Ram Erdeşir kenti şimdiki Buşehr kentinin 8 kilometre ötesinde inşa edildi. Günümüzde bu kentin harabeleri Rişehir adı ile de biliniyor. Rişehir, Sasaniler döneminde imarlı ve önemli bir liman kentiydi ve Rişehir adı ile de tanınıyordu. Rişehir, İslam'dan sonra da birkaç yüzyıl yine imarlı bir kenti ve eldeki belgelere göre bu kent miladi 16 ve 17. yüzyıllarda da bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri sayılıyordu. Rişehir bölgesi ve tarihi kenti Hicri Şamsi 1310 yılında İran'ın milli eserler listesinde kayda alındı.
Bilindiği üzere Fars Körfezi stratejik konumu ve iktisadi ve ticari açıdan önemi yüzünden tarih boyunca ülkelerin ve devletlerin ilim ve servet alışverişi ve güçlerinin geliştirmesi bakımından ilgi odağında olmuştur. Avrupa devletlerinin Fars Körfezi bölgesinde ilk saldırıları Portekizler tarafından ve bu devletin çıkarlarını Mısırlı ve Venedikli bezirganlara karşı koruma bahanesi ile miladi 1506 yılında gerçekleşti. Safavi Kralı Abbas Kameri 1031 yılında Portekizleri Fars Körfezi'nden atmayı başardı. Fakat Safavi iktidarının sonlarına doğru İran'ın güneyi yeniden Avrupalıların ve bazı komşu ülkelerin saldırılarına uğradı.
Afşar Krallığı Nader ise Fars Körfezi kıyıları ve adalarının da güvenliğini temin etmek üzere deniz kuvvetleri kurmaya karar verdi ve miladi 1735 yılında Abdüllatif Han Deştistani'yi Deray Bey lakabıyla de Deştistan bölgesinde tüm sahillerin ve limanların hükümdarı olarak atadı. Abdüllatif Han o günlerde küçük bir belde olan şimdiki Buşehir kentini komuta merkezi olarak seçti. Ve o tarihten sonra bu şehir Fars Körfezi'nin önemli bir limanı olarak gündeme geldi.
Zendiki Hanedanı'nın iktidarı döneminde İngilizlerin Fars Körfezi'ndeki adalarda ve sahillerde özellikle de Buşehir yöresinde nüfusu iyice artmaya başladı. İngilizler Buşehir'de bir ticaret merkezi açma imtiyazını elde etti. Zendiki Hanedanı'ndan sonra İran'da iktidarın başına geçen Gacarlar Hanedanı, Fars Körfezi üzerinde pek fazla nüfus sağlayamadı. Bu yüzden İngilizlerin bu bölgede varlığı artmaya başladı. Öyle ki 1812 yılında İngiltere'nin Buşehir Başkonsolosu resmen Fars Körfezi'nde hüküm sürüyordu. İngiltere temsilcisi kendisini bu bölgede halkın canı, malı ve namusunun sahibi gibi görüyordu.
Gacar Krallığı Nasreddin döneminde İngiltere Devleti Herat ve Afganistan'daki gayrimeşru çıkarları İran devleti tarafından tehlikeye girdiğini bahane ederek İran'ın güneyine saldırdı ve Hark Adası'nı işgal etti. İngiliz güçler daha sonra da bu şehri işgal ettiler. Ancak Tengistanlı, Deştistanlı ve bu şehirli mücahitler İngiliz işgaline karşı canı pahasına direndiler.
İngiltere Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan önce de bir kez daha Buşehir bölgesine saldırdı. 1913 yılında İngiliz güçlerle yörenin cesur halkı arasında sert ve çetin bir savaş başladı. Bu savaşta Reis Ali Dilbari adındaki ünlü meşruteci ve Tengistan ve Deştistan halkı seçkin rol ifa etti. Reis Ali Dilbari ve Buşehir halkın ecnevi sömürücülere karşı şanlı mücadelesi İran tarihinde altın harflerle kayda geçti.
Buşehir eyaletinin tarihiyle tanıştıktan sonra şimdi de Buşehir liman kentine uğramak ve bu kentle tanışmak istiyoruz. Buşehir kenti İran'ın çok eski kentlerinden biridir. Bazıları kentin Sasaniler döneminde inşa edildiğinden söz ediyorlar. Nitekim Buşehir'de Sasaniler dönemine ait olan sikkellerin bulunması bu iddiayı doğrular niteliktedir. Yine Buşehir'in yakınında yer alan Rişehir Kalesi'nin kalıntılarında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan eserlerde bu iddiayı doğrulayan bir başka kanıttır.
Buşehir kenti İran'ın diğer birçok kenti gibi çeşitli dönemlerde engebeli günleri geride bırakan bir kenttir. Bu kent Zendiye Kralı Kerim Han döneminde İran'ın önemli limanlarından biriydi ve Irak'ın Basra limanına güçlü bir rakip olmuştu. Bu şehir limanı zirvede bulunduğu yıllarda Fas Körfezi'nin en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu şehirli iş adamları Fas Körfezi ve Hint Okyanusu'nda ticaretin önemli bir bölümünü yürütüyordu. Bu şehir ayrıca taş baskı ile tanışan ilk kentlerinden biridir ve birçok kentten önce elektrik enerjisi gibi yeni sanayilere kavuşan bir kenttir. Öte yandan bu şehir limanı özel siyasi ve iktisadi konumu yüzünden birçok yabancı firma ve birçok ülke bu kentte temsilcilik ve konsolosluk açmıştı.
Günümüzde de bu şehir İran'ın en önemli liman kentlerinden ve deniz ekonomisinde de ön plana çıkan kentlerinden biridir. Bu kentin yük gemilerinin yanaştığı çok sayıda iskelesi bulunuyor. Bu şehir liman kenti ayrıca çok sayıda tarihi esere ve binaya ev sahipliği yapıyor. Bu eserlere eski konakları, Kavam Su Deposu, Rizşehir, harabeleri, Şeyh Sadun Camii ve çok sayıda türbeyi de örnek vermek mümkün.
Şimdi Buşehr eyaletinde bazı önemli ve eski konukları ile tanışmak istiyoruz. Bu yörenin yerel mimarisinden de kısaca bahsedelim. Buşehr eyaletinde evlerin mimarisi yörenin iklim şartlarına oldukça uygundur. Bu eyalette inşa edilen evler oldukça sade ve Fas Körfezi sahillerine yer alan diğer kentlerde evlerin mimarisine benzer. Evlerin önünde çok sayıda sütunu olan bir koridor bulunuyor ki bir yandan odaların kapılarına, diğer yandan bahçeye uzanıyor. Odaların çatısı genellikle kamış ve ahşapla kaplıdır. Çatılar genellikle düz ve kısa duvarların üzerinde yer alır. Bahçede havuz ve su deposu dikkat çekiyor.
Buşehr yöresinde evler mercan kayalardan elde edilen kiriş taşlarla inşa edilir ve giriş kapıları genellikle orman ağaçlarından yapılır. Buşehr yöresinde tarihi ve mimari özellikleriyle kayda değer olan ve yaretin görmeye değer evlerinden biri sayılan konaklara Gazi Konağı, Reis Ali Delvari Konağı ve Melek Konağı'nı örnek verebiliriz.
Tahran Radyosu. Melek Konağı Buşehr kentinin güneyinde bir mahallede bulunuyor ve inşaatı bir asır öncesine dayanıyor. Binanın mimari tarzı Fars Körfezi sahillerinde Zendiye ve Kacarlar dönemlerinin mimarisinden etkilenen bir tarzdır. Bu bina önceden özel ev olarak kullanılmış, daha sonraları Kacarlar döneminde ve İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında burada ikamet etmeleri yüzünden içinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bina birbiriyle bağlantılı çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bu bina Hicri Şemsi 1377 yılında İran'ın Milli Eserler Listesi'nde kayda alınmıştır.
Reis Ali Delvari Konağı da Buşehr İyaretinin değerli konaklarından biridir ve Buşehr'in 45 kilometre uzaklığında yer alan Delvar kentindedir. Bu bina bir dizi restorasyonun ardından kültürel bir merkeze dönüştürüldü ve hali hazırda da Buşehr İyaretinin antropoloji müzesi olarak da kullanılıyor. Biraz önce de belirtildiği üzere Reis Ali Delvari İngiliz işgaline karşı mücadelede büyük rol ifa eden ve İran tarihinde de kayda geçen cesur insanlardan biriydi.
Bu şehirde çok sayıda tarihi kaynaktan başka yine çok sayıda su deposu da yörenin turistik cazibelerinden biri sayılır. Kavam Su Deposu bu eserlerin en ünlüsüdür. Bu su deposu kentin ana caddelerinden birinin üzerindedir. 150 yıllık mazisi olan bu su deposu Kacarlar döneminde ve yöreden elde edilen malzemelerle inşa edilmiştir. Su deposunun 2 metresi yer yüzünden ve 2 metre 60 santimetresi yer altındadır. Su deposunun iç yüzü çok sağlam çimento ile kaplıdır. Su deposunun dış cephesinde ise belli aralıklarla 120 çarpı 90 santimetre ebatında pencereler açılmıştır. Müzik
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a gezelim, gülelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değil, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.